Ayrım 12. Kumarbaz. Büyükannenin dairesinin önündeki merdivenlerden yukarı, tavan arasındaki odama çıkarken düşünmüştüm bunları. Tüm bunlar beni de epey ilgilendiriyordu. Her ne kadar oyunun aktörlerini birbirine bağlayan en temel bağları biraz bilsem de, olayın tüm sırlarına ve dönen entrikalara tam vakıf değildim. Polina benimle hiçbir zaman açık konuşmamıştı. Gerçi arada bir bana güvenip kalbindekileri açtığı oluyordu. Ancak bu geçici güven anlarından hemen sonra söylediklerini alay alıyor ve olayın üzerini kapatıp söylediklerini başka bir anlama çekmeye çalışıyordu. Aman Tanrım, ne çok şey saklamış benden. Ne olursa olsun bu esrarlı ve güç durumun sonuna geldiğimi seziyorum. Bir sarsıntı daha ve her şey olacağına varacak, ortaya çıkacaktı. Bütün bu olaylarla yakından bağlantılı olduğu halde kendi durumumun ne olacağını da çok dert etmiyordum. Tuhaf bir ruh hali içerisindeydim. Cebimde topu topu 20 frederik altını vardı. Yabancı bir ülkedeydim. Ne hayatımı kazanacağım bir işim, ne umudum, ne de bir seçeneğim vardı. Ama yine de bu durumu umursadığım yoktu. Polina için kaygılanmasam, yaklaşan olası felaketin sadece gülünç yanı ile ilgilenir, katıla katıla gülerdim. Ancak Polina'yı düşünüyordum. Kaderi çizilmişti. Hissedebiliyordum. Ancak ne yazık ki beni düşündüren yalnızca kaderi değildi. Sırlarını öğrenmek istiyordum. Gelip bana "seni seviyorum" demesini, o da olmasa ve tüm bunlar tamamen bir çılgınlıksa, o zaman geriye yapacak ne kalıyordu ki bana? Ne istediğimi biliyor muydum? Aklımı kaçırmış gibiydim. Tek istediğim ona yakın olmak, ömrümün sonuna kadar dizinin dibinden ayrılmamaktı. Başka bir bildiğim yok. Onu bırakıp gidebilir miydim? Bizimkilerin kaldığı üçüncü katın koridorunda bir şey bana temas etti sanki. Geriye döndüm ve 20 adım kadar öteden Polina'yı odadan çıkarken gördüm. Birini bekliyor gibi bir hali vardı. Eliyle işaret edip beni yanına çağırdı. "Polina Aleksandrovna, yavaş," dedi. "İnanır mısınız?" diye fısıldadım. Biraz önce biri dürttü gibi oldum. Dönüp baktım ve sizden bir tür elektrik aldım gibi. Polina telaştı ve gergindi ve muhtemelen söylediklerimi de dinlememişti. "Şu mektubu alın ve hemen götürüp Bay Esley'e verin. Lütfen çabuk olun. Cevap istemez." Kendisi sözünü yarıda kesti. "Bay Esley mi?" dedim şaşırmış bir halde. Ancak Polina çoktan odasına girmiş, kapıyı kapatmıştı. "Bak hele, demek mektuplaşıyorlar." Hemen doğruca Bay Esley'in yanına koştum. Otele baktım, yoktu. Sonra kumarhaneye gidip aceleyle tek tek bütün salonları gezdim. Orada da bulamadım. Tam da sinirli ve umutsuz bir halde geri dönüyordum ki yolda tesadüfen beraberinde kadınlı erkekli bir İngiliz atlı grubuyla rastladım Bay Esley'e. El sallayarak durdurdum ve mektubu kendisine verdim. Birbirimizle bakışacak vakit bile olmadı. Bana öyle geldi ki Bay Esley özellikle sürdü atını hemen. Kıskançlık ateşi miydi içimi yakan? Ne olursa olsun yıkılmıştım. Birbirine ne hakkında yazdıklarını bile öğrenmek istemiyordum. Demek ona güveniyordu Polina. Arkadaşıdır, yalnızca arkadaşıdır diye aklımdan geçirdim. Parantez içinde, çünkü onunla arkadaş olacak kadar zamanı olmuştu. Orası yeterince açık. İyi ama işin içinde aşk da var mıydı acaba? Elbette hayır diyordu sağduyum. Ama sağduyu bu tür durumlarda pek işe yaramaz. Her neyse, açıklığa kavuşturulması gereken meseleler arasında bu da katılmıştı. Her şey tatsızlaşıyor, gittikçe karmaşık bir hal alıyordu. Otele girerken önce kapıcı, sonra da katip odalarından çıkıp yukarıdan istediğimi ve 3 defa beni aramaya adam gönderdiklerini, nerelere kaybolduğumu sordular. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde generalin odasına çıkmam söylendi. En huysuz halimdeydim. Generalin odasında onunla birlikte de Grox ve Mademoiselle Blanc da vardı. Ama Mademoiselle Blanc'ın annesi yoktu yanında. Zaten annesi yalnızca ihtiyaç duyulduğunda gösteriş için kullanılan bir memur gibiydi. Önemli işlerde Mademoiselle Blanc yalnız başına hareket ediyordu. Ve muhtemelen kadın sözde kızının neler çevirdiğinden pek haberdar değildi. İçeridekiler hararetle bir şeyler tartışıyorlardı ve çalışma odasının kapısı kilitliydi. Ki bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Kapıya geldiğimde yüksek sesli konuşmalar duydum. Degrox'un küstah ve uğursuz sesini, Blank'ın kulak tırmalayıcı arsız bağırışını ve kendini savunduğu belli olan generalin acıklı sesini. İçeri girer girmez hepsi susup toparlandı. Grox saçını düzeltti, öfkeli yüzünde o nefret ettiğim iğrenç ve resmi Fransız gülümseyişinden zorlama bir tebessüm belirdi. Perişan haldeki general vakur bir tavır takınmaya çalıştı ama nafile, çok yapmacıktı. Yalnızca Mademoiselle Blanc yüzündeki hiddetli ifadeyi pek değiştirmedi. Sadece sustu ve sabırsız bir bekleyiş içerisinde bakışlarını bana çevirdi. Şunu söylemeliyim ki o ana kadar beni hep hor görmüş, verdiğim selamları almamış ve beni hiç fark etmemiş gibi davranmıştı. Alexey Ivanovich dedi general, yumuşak ve yatıştırıcı bir ses tonuyla. İzninizle şunu söyleyeyim ki bu tuhaf, oldukça tuhaf. Demek istediğim bana ve aileme karşı takındığınız tavırlarınız son derece acayip. Genest pasça. Dipnot, Fransızca, yo hayır öyle değil diyerek sinirli ve aşağılayan bir tavırla generalin sözünü kesti de Groux. Parantez içinde her şeyin onun başının altından çıktığından şüphe yok. Monsieur Monseigneur, notre cher generalse trope. Dipnot, Fransızca, sevgili bayım, sayın generalimiz yanılıyorlar. Söylemek istediği o değil. Parantez içinde sözlerinin geri kalanını Rusça'ya çevirerek aktarıyorum. Şunu söylemek istiyor. Sizi uyarmak, daha doğrusu mahvına sebep olmamanız konusunda sizden ricada bulunmak istiyor. Evet, onu mahvetmemeniz için. Kastettiğini ben söyleyeyim. İyi ama nasıl diye kestim sözünü. Çünkü yaşlı kadını, Jeannette de Poor ve Terrible Will, Dipnot, Fransızca, bu korkunç koca karıyı siz ayartıyorsunuz. Ya da nasıl söylesem, de Grox'un adeta dili dolaşıyordu. Ancak şunu bilin ki her şeyi kaybedecek. Varının yoğunu kumara verecek. Siz de biliyorsunuz. Hatta gözlerinizle gördünüz nasıl oynadığını. Bir kere kaybetmeye başladıktan sonra inatçılığından dolayı masadan bir daha kalkmaz. Ta ki her şeyini kaybedinceye kadar. Varını yoğunu kaybedecek ve böyle durumlarda kaybettiklerinizi tekrar kazanmanız mümkün değildir. Ve sonra diye general devam etti. Sonra bütün ailenin mahvolmasının sorumlusu siz olursunuz. Ben ve ailemdir onun mirasçıları. Bizden daha yakın akrabası yok. Size açık açık söylüyorum. İşlerim kötüye gidiyor. Çok kötüye. Durumumu az çok biliyorsunuz. Servetimin önemli bir bölümünü, hatta parantez içinde Tanrı korusun, hepsini kaybederse benim ve ailemin hali ne olur? Parantez içinde dönüp de Grox'a baktı general. Ben ne yaparım? Parantez içinde bu defa dönüp Mademoiselle Blanc'a baktı. Ancak o aşağılayıcı bir edayla başka tarafa çevirdi yüzünü. Alexey Ivanovich, kurtar bizi, kurtar. İyi de nasıl general? Ben ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir ki bu hususta? Kabul etmeyin, reddetin, yalnızca bırakın onu. O zaman başkasını bulur dedim. Genest pasça, genest pasça. Dipnot, Fransızca, hayır bu değil, bu değil. Diye yine araya girdi de Grox. Quedibel, dipnot, Fransızca, aksi şeytan. Hayır, onu bırakmayın da öğüt verin. Vazgeçirmeye, caydırmaya çalışın onu. Çok oynamasına mani olun. Ne bileyim, bir şekilde dikkatini başka bir şeye yönlendirin işte. İyi de ben nasıl yaparım bunu? Bu işi siz alsanız da üzerinize Monsieur de Grox diye ekledim en saf tavrımı takınarak. İşte tam bu esnada Mademoiselle Blanc'ın Monsieur de Grox'a ani, öfkeli ve sorgulayan bir bakış attığını yakaladım. De Grox'un gözlerinde ise gizleyemediği acayip bir ifade vardı. Elini sallayarak sorun şu ki beni şu an kabul etmez diye haykırdı. Şayet sonra de Grox Mademoiselle Blanc'a hızlı ve manalı bir bakış attı. O Monsieur Monsieur Alexis Soyez Sibon. Dipnot, Fransızca, sevgili Alexis, ne olur bu iyiliği yapın bize. Bizzat Mademoiselle Blanc'ın kendisi tatlı bir gülümsemeyle bana doğru bir adım attı. İki eliyle bana dokundu. Sıcak bir şekilde tuttu. Lanet olsun ki o şeytani yüz bir anda nasıl da değişmişti. Yüzü bir anda yalvaran, çok tatlı, çocuksu, hatta haylaz denebilecek bir ifadeye bürünmüştü. Cümlesini bitirdikten sonra bir de diğerlerinin görmeyeceği şekilde çapkınca göz kırptı. Beni etkilemeye çalışıyordu. Başarısız da sayılmazdı ama felaket bir şeydi bu. Arkasından general de bana doğru atıldı. Evet, tam anlamıyla atıldı. Aleksey Ivanoviç, demin söylediklerimden dolayı bağışlayın. Öyle demek istememiştim aslında. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Önünüzde Rus tarzı eğiliyorum. Siz, yalnız siz kurtarabilirsiniz bizi. Mademoiselle de Comminges ve ben size yalvarıyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Kuşkusuz anlıyorsunuz bizi. Gözleriyle Mademoiselle Blanc'ı işaret ederek yalvarıyordu bana. Pek acınası bir hali vardı. Tam o anda dışarıdan kapıya yavaşça ve saygılı bir şekilde 3 defa vuruldu. Kapı açıldı, çalan koridor uşağıymış. Arkasında da Potapiç duruyordu. Büyük anneden mesaj getirmişler. Beni hemen bulup kendisine götürmeleri görevi verilmişti. Büyük anne sinirli diye bilgilendirdi beni Potapiç. Saat daha 3:30 ama uyuyamadı. Yatağında dönüp durdu. Sonunda kalktı, sandalyesini ve sizi istedi. Şimdi ön kapıda bekliyor. Quelle meger, dipnot, Fransızca ne cadaloz diye bağırdı de Grox. Büyük anneyi merdivenlerin başında sabırsızca beni beklerken buldum. 4'e kadar bekleyememişti. Hadi gidiyoruz diye bağırdı ve böylece gene ruletin yolunu tuttuk. 12. Büyük anne sabırsız ve huzursuz bir ruh hali içerisindeydi. Kafasının rulette olduğu belliydi. Gözü başka hiçbir şeyi görmüyordu ve çok dalgındı. Mesela yolda daha önce yaptığının aksine soru bile sormadı. Yalnızca yanımızdan geçen şatafatlı atlı arabayı görünce elini kaldırıp ''Bu ne? Kimin bu?'' gibi sorular soracak oldu. Ancak sanırım verdiğim cevabı duymadı bile. İkide bir sabırsız, ani el kol hareketleri yapıyordu. Kumarhaneye doğru gitmekte olan Baron ve Baroness Burmerhelm'i gösterdiğimde onlara dalgın dalgın baktı ve oldukça kayıtsız bir edayla "Aa" dedi. Sonra da dönüp arkasından gelen Potapiç ve Marfa'yı haşladı. ''Siz niye takıldınız peşimize? Her seferinde sizi de yanıma alacak değilim ya. Hadi eve.'' Onlar derhal geri dönüp evin yolunu tuttuktan sonra ''Sen ve ben yeteriz.'' diye ekledi. Kumarhanede bekliyorlarmış büyük anneyi. Hemen krupiyerin yanındaki eski yerine açtılar ona. Daima ağırbaşlı ve kasanın kârı ya da zararı ile hiç ilgilenmeden sıradan resmi görevliler gibi bir izlenim uyandıran krupiyerler, bana hiç de kasanın zararı ile ilgilenmiyormuş gibi gelmezler. Kuşkusuz insanları oynamaya teşvik etme ve kasanın çıkarını düşünmeleri doğrultusunda emir alıyorlardır. Çünkü bunun için prim ve ödül veriyorlardı onlara. Her durumda büyük anneyi bir av olarak gördükleri kesindi. Derken beklediğimiz şey oldu. Olay şöyle gelişti. Büyük anne masaya geçer geçmez zero dedi ve oyuna 12 frederik altını sürmemi emretti. 1 koydu, 2 koydu, 3 koydu, zero çıkmadı. Koy, koy diye sabırsızca dürtüklüyordu benim büyük anne ve ben dediğini yapıyordum. Nihayet en son sinirden dişlerini gıcırdatarak kaç el oynadık diye sordu. 12 el büyük anne. Şimdiye kadar oyuna 144 altın sürdüm. Benden söylemesi büyük anne. Akşama kadar hiç çıkacak gibi. Kapa şu çeneni diye sözümü kesti büyük anne. Zero'ya koy. Kırmızıya da hemen 1000 gulden koy. Al şu parayı. Kırmızı kazandı ama zero yine gelmedi. 1000 gulden'i kurtardık. Gördün mü? Gördün mü? Diye fısıldadı büyük anne. Kaybettiklerimizin neredeyse hepsini tekrar kazandık. Gene zero'ya koy. 10 el daha zero'ya oynayacağız ve sonra bırakacağız. Ancak daha 5. elde canı sıkıldı büyük annenin. Bırak şu tanrının belası zero'yu. Al şu 4000 gulden'in hepsini kırmızıya koy diye emretti. Büyük anne, bu çok fazla. Ya kırmızı çıkmazsa diye yalvardım kendisine. Ancak büyük anne neredeyse dövüyordu beni. Parantez içinde aslında öyle güçlü dürttü ki dövdü de denebilir. Yapacak bir şey yoktu. Mecburen o sabah kazanılan tüm 4000 gulden'i sürdüm oyuna. çark döndü, büyük anne kaybedeceğinden bir an bile şüphe etmeden sakince ve mağrur bir edayla bekliyordu. "Zero!" diye gülledi Krupiye. Büyük anne ilkin ne olduğunu anlayamadı. Ancak Krupiye'nin masadaki diğer bütün paralarla birlikte onun 4000 guldenini de önüne çektiğini görüp üzerine neredeyse 200 altın oynadığımız halde bir türlü gelmek bilmeyen Zero'nun alay eder gibi kendisinden vazgeçtiği ve küfretmeye başladığı bir anda kazandığını öğrenince salondaki herkesin gözleri önünde feryat edip masayı yumruklamaya başladı. Çevredekiler haline basbayağı gülüyorlardı. "Hey tanrım! Durdu durdu, ne zaman çıktı lanet şey?" diye inledi büyük anne. "Kahrolasıca, kahrolasıca şey. Senin yüzünden, hep senin yüzünden." Öfkeyle üzerime atıldı ve beni itti. "Sen vazgeçirdin beni." "Büyük anne, size mantıklı olanı söyledim. Şansınız yoksa ben ne yapabilirim?" "Gösterir mi şimdi sana şansı?" diye hiddetle fısıldadı. "Defol git." "Hoşça kalın büyük anne." Gitmek üzere doğruldum. "Alexey Ivanoviç, Alexey Ivanoviç, dur, nereye gidiyorsun? Gel hadi, ne oldu, sorun nedir? Ah, nasıl da köpürmüş. Aptal, gel. Dur, dur, sinirlenme hemen. Ben tam bir ahmağım. Gel, bundan sonra ne yapacağımızı söyle bana." "Size bir şey söylemeyeceğim büyük anne. Çünkü sonra ben suçlu çıkıyorum. Kendi başınıza oynayın, söyleyin. İstediğiniz yere istediğiniz kadar koyayım." "İyi, pekala o zaman. Hadi kırmızıya bir 4000 gulden daha koy. Al cüzdanımı." Cüzdanı cebinden çıkarıp bana uzattı. "Hadi çabuk, çıkar şu parayı. 20.000 ruble var orada." "Büyük anne," diye mırıldandım. "Bu kadar para. Ya ölürüm ya da paramı geri alırım. Koy şunu." Koyduk, kaybettik. "Koy koy, 8.000'in hepsini koy." "Koyamazsın büyük anne. En fazla 4.000 koyabiliyoruz." "İyi, 4.000 koy o zaman." Bu defa kazandık. Büyük annenin keyfi biraz yerine geldi. "Gördün mü bak, gördün mü?" diyerek dürttü beni. "Dört daha koy." Koydu, kaybetti. Sonra tekrar kaybettik. "Büyük anne, 12.000'in hepsi gitti," dedim. Büyük anne, deyiş yerindeyse öfkeli bir durgunluk içerisinde, "Görüyorum, hepsi gitti," diye cevap verdi. Dalgın bir şekilde önüne bakarak, "Görüyorum canım benim, görüyorum," diye mırıldandı. "Ölmediğime göre, bir 4.000 gulden daha koy." "İyi ama paramız kalmadı büyük anne. Cüzdanında yalnızca %5'lik Rus tahvilleri ve birkaç bono var." "Peki ya çantamda?" "Biraz bozukluk var büyük anne." Büyük anne kararlı bir tavırla, "Tahvilleri bozduracak bir yer var mı buralarda? Burada bozdurabileceğimi söylemişlerdi," dedi. "Oh, istediğin kadar. Ancak bozdururken o kadar zarar edersiniz ki, bir Yahudi'yi bile dehşete düşürecek şekilde." "Saçmalama, tüm paramı geri alacağım. Götür beni. Çağır şu mankafaları." Büyük annenin sandalyesini çektim. Derken hammallar geldi ve kumarhaneden çıktık. "Çabuk, çabuk, çabuk," diye emrediyordu büyük anne. "Yolu söyle Alexey Ivanoviç. En yakındakine gidelim. Çok uzak mı?" "İki adımlık mesafede büyük anne." Fakat tam meydandan caddeye dönerken bizimkilerle karşılaştık. General, de Groux, Mademoiselle Blanc ve annesi. Polina Aleksandrovna yoktu yanlarında. Bay Ashley'di. "Hadi hadi, tutmayın bizi," diye bağırdı büyük anne. "Ne istiyorsunuz? Sizinle uğraşacak zamanım yok şimdi." Ben arkadan yürüyordum. De Groux geldi yanıma. Hızlı bir şekilde bu sabah kazandıklarının haricinde 12.000 gulden kaybetti. "Birkaç %5'lik bozdurmaya gidiyoruz şimdi," diye fısıldadım kendisine. De Groux hızlı ayağını yere vurdu ve koşarak haberi generale yetiştirmeye gitti. Biz ise yolumuza devam ettik. General çılgına dönmüş bir şekilde "Durun, durun," diye fısıldadı bana. "Siz deneyin onu durdurmayı," diye aynı tonda cevap verdim. General büyük annenin yanına sokuldu ve "Halacığım," dedi. "Halacığım, biz şimdi, sesi titredi ve kesildi. "At kiralayıp kent dışına çıkacağız. Harika manzaralar var. Zirve. Sizi de davet etmeye geliyorduk." "Aman, başlatma şimdi, sana da zirvene de," dedi ve sinirli bir el hareketiyle generali başından def etti. General tamamen umutsuzca devam etti. "Ağaçlar var hem. Çay içeriz." De Groux sesinde büyük anneyi parçalamak istermiş gibi vahşi bir hiddetle "Nos boronus du lait, sur lebe freche." Dipnot, Fransızca, yeşil çimenler üstünde süt içeriz, diye ilave etti. Blade de l'herbe fraîche, dipnot, Fransızca, yeşil çimenler, süt. İşte Paris burjuvazisinin ideal mutluluk anlayışı. Yani herkes tarafından bilinen o ünlü Nature et Verit, dipnot, Fransızca, doğa ve gerçek masalı. Sen de sütün de yere batın emi. Git hepsini kendin iç. Bana dokunur süt. Ne diye başıma musallat oldunuz gene, diye bağırdı. Sizde boşa harcayacak zamanım yok, dedim. Geldik büyük anne, dedim. Burası. Bankanın olduğu binaya varmıştık. Ben tahvilleri bozdurmak üzere içeri girdim. Büyük anne girişte bekliyordu. De Grox, General ve Blank ise ne yapacaklarını bilmez bir halde kenarda bekliyorlardı. Büyük anne onlara sert sert bakınca ayrılıp kumarhane yönüne doğru yürümeye başladılar. Tahviller için o kadar düşük fiyat önerdiler ki kabul etmedim ve ne diyecek diye büyük anneye gittim.